Ayrım 18, Rüzgar, Kan ve Kelebek, Ayşe Akdeniz, sayfa 199. 4. Bölüm, 19. Kısım. Beyrut'a iner inmez çevirdikleri ilk taksiye Musa el-Hayati'nin malikanesinin adresini verdiler. Eve nasıl girmeyi düşünüyorsun diye sordu Nevzat. Ön kapının zilini çalarak elbette dedi Zeyyat. El Hayati'nin orada olduğunu biliyorum. Asıl amacım Usame'yi bulmak. Bize yardımı dokunabilecek tek kişi o. Kaşlarını çatarak devam etti. Rüzgara bir şey olduysa ya da hala Beyrut'ta ise bunu en iyi Usame'nin bildiğine eminim. Bahçenin demir kapısında takıldılar. Vay anasına dedi Nevzat şaşkın bakışlarla. ''Burası ne yahu? Yanında Beyaz Saray halt etmiş valla.'' Demir kapının ardındaki bekçi ''Ne istediniz?'' diye sordu yarım yamalak İngilizcesiyle. ''Usame el-Hayati ile görüşecektik. Telefonla randevu almıştık. İstanbul'dan geliyoruz.'' Bekçi güvensiz gözlerle süzünce Zeyyat biraz laf kalabalığı yapmayı uygun görüp ''Aile dostları sayılırım. Daha önce röportaj yapmıştım.'' diye ekledi. Bunun üzerine bekleyin diyen bekçi demir kapının biraz ötesindeki kulübeye geçip bir telefon görüşmesi yaptıktan sonra tekrar dışarı çıktı. Hiç mimiği olmayan, kılıksız, tepsi gibi düz yüzlü biriydi. 2-3 dakika sonra bahçenin içinden onlara doğru gelen üstü açık bir cip göründü ve bekçinin demir kapıyı aralamasına kalmadan yanlarına geldi. Cipin içinden silahlı iki kişi indi. Binin dedi azman olanı. Malikanenin önünde cipten indiler. Diğer koruma ana kapıyı açtı. Zeyyat daha önce geldiğinde tepenin altındaki öteki eve götürülmüştü. Orası da başlı başına bir köşktü. Bu görkeme göz aşinalığı vardı. Ama komiser Nevzat burasının hayatında gördüğü en muhteşem ev olduğuna karar verdi. Osmanlı saraylarına benziyordu. Onları girişin hemen yanındaki geniş odaya aldılar. Yanlarında bekleyen korumalar sezdirmeden onları süzüyordu. Onlar ise düzenli aralıklarla duvara asılmış tabloları. Hepsinin orijinal olduğu belliydi. Uşaklardan biri gelip öteki odaya geçmelerini işaret etti. Silahlı iki adam arkalarından geldi. Burası biraz daha büyüktü. Geçtikleri her koridorun, her odanın döşenişi farklıydı. Dekorasyonun zevk sahibi para harcamayı bilen büyük bir ihtimalle de İtalyan bir mimarın elinden çıktığı belliydi. Yerlere kadar inen atlas perdelerle örtülü pencereler, el dokuması ipek halılar, kadife kaplı koltuklar, bronz ve altın kaplı antika heykeller göz kamaştırıcıydı. Duvarlar ise irili ufaklı çerçeveler, paha biçilmez sülüs hat levhaları ve haritalarla kaplıydı. Zeyyat içinden haritalar diye geçirdikten sonra Nevzat'a döndü, göz göze geldiler. Başıyla duvarı işaret etti. Nevzat duvardaki haritaları görünce Zeyyat'ın ne demek istediğini anladı. Tam bu sırada dikkatleri açılan kapıya yöneldi. İçeriye uzun boylu esmer, yüzü bir heykeltıraşın elinden çıkmış kadar muntazam yakışıklı bir adam girdi. Dimdik yürüyordu. Onu hemen tanıyan Zeyyat gıptayla hatta biraz da kıskançlıkla baktı. Nevzat onun gazetelerde yayımlanan fotoğraflarından daha yakışıklı olduğunu düşündü. Usame de Zeyyat'ı birkaç yıl önceki ziyaretinden hatırlamıştı. Babasıyla ilgili uzun bir belgesel yapmıştı. O zaman fazla konuşmamışlardı. Hatta selamlaşmanın dışında pek görüşmemişlerdi. Usame onları yine Türk televizyon ve gazete muhabirleri sanarak konuşmaya İngilizce girdi. Hangi konuda görüşmek istediklerini, petrol kuyularıyla ilgili yeni bir belgesel mi istediklerini sordu. Zeyyat'ın İngilizcesi bu görüşmeyi çok rahat sürdürebilecek düzeydeydi ama aksanı Usame'ninkinden kötü sayılırdı. Adamın birçok yönden kendisinden üstün olmasından hoşlanmıyordu. Özellikle Rüzgar'ın eski sevgilisi olmasından rahatsızlık duyuyordu. Duygularından kurtulmak için çabalamasına karşın bu son derece yakışıklı adamı Rüzgar'la sevişirken tahayyül etmekten kendisini alamadı. Aklından geçenler yüzünden kendisinden nefret etmesine rağmen bu adamın onu saatlerce öptüğünü düşününce çıldıracak gibi oldu. İçinden yükselen öfkenin sıcaklığını kulak memelerinde hissetti. Usame'den nefret ediyordu. Ahmad'ın yerine bu herif gitseydi ya cehenneme dedi Türkçe olarak. Ne diye sordu Nevzat yanlış duydun sanarak. Hiç sadece yüksek sesle düşündüm. Topla kendini. Nevzat arkadaşına baktı. Yüzündeki nefret ifadesi gözlerinden okunuyordu. Usame'den hoşlanmadığını belli edeceğinden korkarak Zeyyat'ın dikkatini dağıtmak istedi. Haydi işimize bakalım dedi sertçe. Zeyyat pek aldırmış gibi görünmedi. Nevzat ona Usame'ye başsağlığı dilemesini söyledi. Bunun üzerine Zeyyat, abiniz için üzgünüz. Hele bu olayın Türkiye'de yaşanmış olması bizler için çok daha üzücü. Ama yetkililer katili bulmak için harıl harıl çalışıyor dedi içten bir tavırla. Ailem adına teşekkür ederim dedi Usame kibarca. Babam sizlerle görüşemeyecek. Ben yardımcı olmaya çalışacağım. Ama fazla uzun sürmemek kaydıyla yapılacak işlerim var deyip kendisinden son derece emin karşılarındaki koltuğa oturdu. Nevzat sessiz kalıp sezdirmeden odayı duvardaki eserleri incelemeye devam etti. Zeyyat ipuçları yakalayabilmek için bir sürü soru sormasına karşın pek bir yere varamadı. Q zeki bir adamdı. Soruları çok dikkatle dinliyor, düşünerek sakin ve usturuplu cevaplar veriyordu. Adamın ağzından ipucu olabilecek hiçbir yanıt alamayan Zeyyat blöf yapmayı denedi. Aklıma gelmişken kaybolan adam eski bir tanıdığınız sanırım hayatından endişe ediliyor dedi. Usame kimden bahsediyorsunuz diye sordu. Arkeolog bir bayan eski bir arkadaşınız Rüzgar Kızıldeniz dedi bir çırpıda. Usame'nin bu ismi duymasıyla yerinden fırlaması bir oldu. O fırlayınca korumalar gözleri Usame'de ellerini silahlarına götürüp bir işaret beklediler. İki ajan nefeslerini tutmuş kıpırtısız olup bitenleri izliyordu. Nasıl? Rüzgar kayıp mı dediniz? Hayatından endişe mi ediliyor? Yani ona bir şey olduğunu mu söylüyorsunuz? Nerede? Nasıl? Cevap verin. Gözlerinden alevler fışkırıyordu adeta. Bu sakin görünüşlü adamın sesinin böyle yükselebileceğini ikisi de beklemiyordu. İkisinin de aklına aynı soru geldi. Peki Rüzgar Beyrut'a getirilmediyse ve el hayatilerin elinde değilse neredeydi? Beyrut'a kaçırıldığı sanılıyor dedi Zeyyat ama bunu söylemekle doğru yapıp yapmadığından emin değildi. Usame şaşırarak Beyrut'a mı? Hayır bunu da nereden çıkardınız? Öyle olsa önce benim haberim olur babam bile yapmış olsa dedi. Hala tetikte bekleyen korumalarına bir bakış atıp onları sakinleştirdi. Sonra odayı arşınlamaya başladı. Hiç konuşmadan bir kapı tarafına bir duvar tarafına yürüyordu. Nevzat ile Zeyyat onu seyrederken iyice sessizleştiler. Usame'nin bir fikir yürütmesini ya da mantıklı bir öneri getirmesini bekliyorlardı. Ama adam dakikalarca odayı arşınladı durdu. En sonunda haritaların olduğu duvarın ortasında durdu ve ''Lanet olsun tabii ki harita'' dedi. İki ajan dikkatle Usame'ye bakıyordu. Adamın kendilerinden fazla bir şeyler bildiği kesindi. Usame onlara dönüp tepeden tırnağa süzdü. Harita dedi yeniden. Nevzat ve Zeyyat anlamazlığa vurdular işi. Daha önce haritayla ilgili bir şeyler duyduklarını belli etmediler. Birbirlerinin yüzüne hiçbir şey anlamamış gibi baktılar. Usame'ye dönerek dudak büküp omuz silktiler. İlk soruyu Zeyyat sordu. Biz bir şey mi kaçırdık? Yoksa Rüzgar'ın kayboluşuyla bir bağlantı mı var burada? Eğer yanılmıyorsam haritayla ilgili bir şeyler olmalı. Bu tahmininizin sebebi nedir? Çünkü her şey haritayla başladı dedi Usame. Şöminenin yanına altına bir ayı postu serili olan koltuğa geçip oturdu başını kaşıdı. Zeyyat adamın her hareketini dikkatle izliyordu. Yakışıklılığını hala hazmedemediğini fark edip sinirlendi. Üstelik adam çok da zekiydi. Pis Arap diye geçirdiği içinden ama saçına başına bakılırsa adam temize de benziyordu. Haritayla başlayanlar ne diye sordu onu iyi dinlediğini göstermek istercesine. Komiser Nevzat konuşmuyor sadece dikkatle izliyordu. Arada bir içinden kendisine göre yorumlar yapıyordu. Usame soru üzerine başını Zeyyat'a çevirdi. Geçenlerde Londra'da bir müzayede vardı ben de oradaydım dedi. Arttırmada satılan eser bir haritaydı. Piri Reis'in haritası. Ahmet bu haritayı satın almak istiyordu. Çünkü elinde Piri Reis'in başka haritaları da vardı. Bu sonuncuyu aldığı takdirde haritalar tam takım olacaktı Ahmet'in elinde. Akdeniz bölgesine ait 3 orijinal harita vardı. Haritalar incelendiğinde yazıların eksik olduğunu, bu yüzden de 4. bir harita olduğunu anlatıyordu. Son müzayedeye de zaten bunun son harita olduğuna inanarak onu almaya gidecekti ve gerekirse bir servet harcamaya hazır olduğunu söylemişti. Babam buna Ahmet'in son vasiyeti kabul edip haritayı almakla ısrar etti. Bu nedenle müzayedeye girip haritayı ben aldım. Bunların rüzgarla ne ilgisi var? Sabredersiniz anlatacağım. Ahmet haritanın satışa çıkarılacağını kesinleştiği hafta öldürüldü. Babama kalırsa, ama bu arada benim babamla aynı fikirde olmadığımı baştan söylemekte fayda var sanırım. Ne diyordum, evet, babama kalırsa Ahmet'in öldürülmesinde rüzgarın da parmağı var. Zeyyat Atalı, bu çok saçma bir düşünce, aptal ve saçma dedi. Nevzat arkadaşını diziyle dürtükleyerek, Zeyyat sırası değil, istersen bırak Usami anlatacaklarını anlatsın, biz de fikir sahibi olalım diye konuştu sert bir tonla. Panik yapmayın lütfen dedi Usami biraz çıkışarak. Babamın bu düşüncesinin saçma olduğunu ben de kabul ediyorum. Rüzgarın böyle bir şeye karışacağını tahmin etmiyorum. Eğer yanılıyorsam bu hayatımın en büyük yanılgısı olur desem yeridir. Nevzat, babanız böyle bir konuya nasıl vardı sizce diye sordu. Oldukça sakin bir sesle konuşmaya çalışarak. Usami aldığını sıvazladı. Ahmet'in ölümünün babamı ne kadar sarstığını tahmin edersiniz. Cinayeti öğrenir öğrenmez daha saati dolmadan özel bir dedektif tutmuş. Dedektifin tahmini Ahmet'in satın almak istediği haritayla cinayetin mutlaka ilgili olduğu. Harita Londra'da bir müzede kalacakmış. Fakat Ahmet vakfa karşı uzun bir mücadele verdikten sonra haritanın satışa çıkarılmasını sağlamış. Bu arada haritanın müzeye bırakılıp bütün arkeologların elinin altında olması gerektiğini savunan bir başkası varmış. Bunun için mücadele eden o başkası... Zeyyat daha fazla dayanamayıp o başkasının rüzgar olduğunu söyleyeceksiniz gibi bir his var içimde dedi. Başkası kelimesinin üstüne basa basa. Doğru diye yanıtladı Usami sakin sakin. Bu bahsi geçen başkası rüzgar ve bu yüzden babam bu işte onun parmağı olduğunu düşünüyor. Aynen tuttuğu özel dedektifin düşündüğü gibi diyebiliriz. Derin bir sessizlik çöktü odaya. Hiç kimse yorum yapmaya yeltenmiyordu. O sırada bir uşak elinde gümüş bir tepsiyle kedi gibi sessizce içeri girdi. Böylece herkesin dikkatini üzerine çekip salondaki gerginliğin bir nebze olsun hafiflemesine neden oldu. Uşak tepsiyle getirdiği çayı geniş sehpanın üzerindeki bardaklara doldurup dağıttı. Bardaklar tıpkı ince belli, kristal Türk bardakları gibiydi. Ayrıca ince porselen bir tabakta kabukları soyulup birer salata yaprağına oturtulmuş katı yumurtalar, sandviç ekmeği, başka bir tabakta zeytin, tereyağı ve birkaç çeşit reçel vardı. Uşak yine gümüş olduğu belli servis takımları ile kumaş peçeteleri de sehpanın üstüne bıraktı. Usami bir an durakladıktan sonra lütfen siz buyurun bir şeyler yiyin, ben birazdan dönerim diyerek odadan çıktı. İki ajan önlerine bırakılan yiyeceklere bakınca açlıklarını hatırladılar. Önce ekmeklere davranıp birer lokma kopardılar. Ağzına ekmeği atan Zeyyat peynire uzanırken bu çok saçma dedi. Rüzgar katil, mümkün değil, kadını sen de gördün. Seni üzmek istemem ama hiç belli olmaz. Bu meslekte eliyle kiralık katil tutup kocasını öldürten bir sürü masum bebek yüzü kadın gördüm. Zeyyat yanıt vermedi, homurdanarak yumurtanın birini ağzına attı. Nevzat zeytin tanelerine uzandı, kahvaltılarını bitirdiklerinde aradan yarım saat kadar geçmişti. Usami salonun kapısında yeniden belirdiğinde kaşları çatıktı. Elinde tuttuğu dosyayı gösterip hiç istemezdim ama gerekli olduğuna inandığım için yaptım. Yani onun özel eşyalarını karıştırmak zorunda kaldım dedi. Bu gördüğünüz Ahmet'in çekmecesinde koruduğu çok özel dosyalardan biri. İçinde Piri Reis'in haritalarıyla ilgili bazı belge ve notlar var. Bunları sizinle paylaşmakta bir sakınca görmüyorum. Haritaların takımı tamamlandığında bir servete sahip olacağına dair notlar almış. Kaldı ki her biri birer bilim ve sanat eseri olan bu haritaların buluşması elbette başlı başına tarihi bir olay sayılır. Bu serveti ele geçirmek isteyen birden fazla kişi olabilir. Ama şimdi size Ahmet'in başka bir notunu okuyacağım. İkinci haritada PR'nin kendi el yazısıyla vadinin tarifi yapılıyor fakat yarım kalıyor. Vadide saklı tarihin yeri ancak üçüncü ve dördüncü haritanın birleşmesine bağlı diyor. Zeyyat Usame'nin PR olarak okuduğu harflere neden aşina olduğunu önce anlayamadı, hafızasını yokladı. Sonra aynı harfleri rüzgarın odasını aradıklarında dosyalar içinde yapılması gereken işler listesinde gördüğünü hatırladı. Listede PR kopyası diyordu. Bu PR ile rüzgarın piri reisi kastettiği kesindi. Demek ki bu konuyla yakından, hatta çok yakından ilgileniyordu. Birden fark ettiği gerçekle sarsıldı Zeyyat. Yoksa rüzgar? Yok, yok, yok, bu mümkün olamaz, olabilir mi diye geçirdi içinden. Rüzgarın bu cinayette parmağı olabileceğine inanmıyordu. Usame'ye dönerek konuştu. Bu bize bir yerde bulunan bir vadi ve orada saklı bir tarih olduğunu açıklıyor. Ama bu saklı yerin neresi olduğu veya orada bulunan şey konusunda, yani hazine falan, bilgi yok değil mi? Ahmet'in aldığı notu okumaya devam ediyorum. Müzayede ile ilgilenenler arasında satın alma gücü olanlar, Londra Sanat ve Arkeoloji Müzesi Reis, Yunanlı armatör Hristos, Tunus Dışişleri Bakanı. Nevzat şaşkınlıkla Tunus mu? O da nereden çıktı diyerek istemeden lafı böldü. Zeyyat'a döndü. El alemin dışişleri nelerle uğraşıyor görüyor musun? Bu iş bitince şu Tunus meselesi de neyin nesidir bir incelemeli merak ettim dedi. Zeyyat'ın cevap vermesine fırsat kalmadan sözü alan Usame yüksek sesle ''Reis'e gelince'' dedi, ''o sizin Türklerden biri.'' Bu sefer ikisi birden Usame'ye döndüler. Zeyyat ''Reis kim?'' diye sordu. ''Kim bilmiyorum, yani hiç karşılaşmadım ama sağ kolu olan Arap kardeşleri bilirim.'' Hay Allah, neden daha önce aklıma gelmedi? Oradaydı, yani Londra'da. Şimdi hatırlıyorum, müzayededeydi. Dilsiz lakaplı Arap, bunlar iki kardeştir. Biri gerçekten dilsizdir, diğeri normal. Ama onun da lakabı dilsiz olarak geçer ve ikisi de reise çalışır. Duyduğuma göre de öl dese ölürler. Müzayedeye Arap'ı gönderdiğine göre Ahmet'in notu doğru. Reis haritayı neden ister? Tek haritayla ne yapmayı düşünür bilemem. Belki de sadece almış olmak için alacaktı. Yani başkası almasın diye. Bu tipler sabit fikirlidir. Bildiğim kadarıyla reis denen şahsın tarihi eserlere merakı var ve de iyi bir koleksiyoncu. Ama ne kendisini tanıdım ne de elindeki eserleri bilen ya da gören birini. Sır gibi saklanmayı beceren esrarengiz biri. Adamlarının da ağzı çok sıkı. O halde haritayı isteyenler arasında rahmetli Ahmet, reis denen adam, arkeolog Rüzgar Hanım ve notta yazılı olan ötekiler var, öyle mi dedi Nevzat? Bu bize Ahmet'in neden öldürüldüğünü açıklamıyor ama. Aynen söylediğiniz gibi dedi Usame. Düşüneceğim, bu denklemi çözmek zorundayım. Yoksa Rüzgar'ın hayatı tehlikede, hem de babamın tehdidi altında. Ayağa kalktı, pencereden dışarıyı seyretmeye başladı. Zeyyat dayanamayıp söze girdi. Babanızın adamları ona bir şey yapmış olabilir mi diye sordu endişeyle. Hayır, bundan haberim olurdu. Kaldı ki babam rüzgarı benim vurmamı bekliyor. Abimin intikamını alacağım günü bekliyor. Nevzat ve Zeyyat'ın yüzleri gerildi. Usame tekrar pencereye döndü. Birkaç dakika hiçbir şey söylemeden bahçenin içindeki havuzda yüzen ördekleri izledi. Muhteşem sırt görüntüsü ve biçimli vücudundan her gün spor yaptığı belli oluyordu. Sakin bir yüzle konuklarına döndü, gözlerini kıstı, uzun siyah kirpikleri gözlerindeki endişeyi saklayamıyordu, hala konuşmuyordu. Göz bebeklerinde tuhaf bir ışık yanıp söndü. Kirpiklerini kırpıştırıp elleriyle gözlerini ovaladı, kendisini yorgun hissediyordu. Sırayla önce Zeyyat'ın sonra da Nevzat'ın gözlerinin içine baktı. ''Siz gazeteci değilsiniz öyle değil mi?'' dedi. Bakışlarını üzerinden ayırmıyordu. ''Ve siz?'' diye devam etti Zeyyat'a dönerek. ''Rüzgarın özel bir yeri olmalı sizin hayatınızda.'' Usame düşmanıyla karşı karşıya kalmış vahşi bir hayvanın bakışlarıyla deliyordu genç adamın gözlerini. Zeyyat başını yana çevirdi, kapana sıkışmıştı, ne yapmalıydı? ''Evet, bir zamanlar senin sevgilin olan o kadına galiba aşık oldun mu?'' demeliydi. ''Sadece bu sözünüzden nasıl bir mana çıkarmalıyım?'' diyebildi. Ama daha fazla bir şey demesine gerek kalmadı. Nevzat onu bu zor durumdan kurtardı. Usame'ye doğru bir adım atıp, "Eh keskin zeka, keramete kıç attırırmış diye bir laf vardır bizim memlekette," diye söze girdi. "Sadece meslek hayatımda değil, özel hayatım boyunca da tanıdığım en zeki insanlardan birisiniz. Gazeteci olmadığımıza dair tahmininizin aksini iddia edip vakit kaybetmeye gerek yok. Yapılması gereken bir iş, çözülmesi gereken bir denklem var ve siz de yardımcı olursanız, ki bence problemin yarısını çözdünüz, bu işin finaline bir an önce ulaşırız. Ben Komiser Nevzat, bu da arkadaşım Zeyyat. Biz istihbarattanız. Rüzgar'ın kayboluşu, Ahmet ve Pirayi cinayetleri, birbirlerini önceden tanımış olmaları ve her şeyin aynı zamana denk gelmesi arasında bağlantı olabileceğini düşündük. Ama işin bu derece karışık olacağını tahmin etmiyorduk," dedikten sonra bakışlarını odada gezdirdi. İleride etajerin üstünde duran telefonu gördü. "Bir telefon açabilir miyim? Gerekli bazı bilgileri iletmek için," dedi. Usame onayladığını belirtmek için sessizce başını salladı. Bir el işaretiyle korumaları dışarı yolladı. Odada sadece üçü kalmıştı. Zeyyat hala yere bakıyordu. Bu Beyrutlu'dan nefret ediyordu ama aralarında en fazla bilgiye sahip olan oydu. Planladıklarının tersine yemi yutmamıştı. Nevzat telefonda kısık sesle konuşuyordu. Zeyyat'a doğru yaklaşan Usame de kısık bir sesle, nazik fakat hakim bir edayla, "Ona aşıksınız," dedi. Zeyyat tam zıddı bir tavırla öfkesini saklama gereği duymadan sertçe sordu, "Kime?" "Kimden bahsettiğimi pekala biliyorsunuz." Usame'nin bakışları altında ezilen Zeyyat cevabıyla kendisini ele verdi. "Bu sizi ilgilendirmez." Buna karşılık Usame kendi hislerini saklama gereği duymadan romantik bir tavırla, "Onu hiç unutmadım biliyor musunuz?" dedi. Zeyyat'ın sinirlerini özellikle bozmak ister gibiydi. "Bu da beni ilgilendirmez," dedi Zeyyat. Bu sefer topuğuna asabi asabi yere vuruyordu. "Pekala ilgilendiriyor. Bana nasıl nefretle baktığınızın farkında bile değilsiniz. Duygularını bu kadar belli eden biri başarılı olamaz. Ama o güne kadar başarılıysa bu onun ilk kez aşık olduğunun kanıtıdır. Ve aşık biri asla beyniyle hareket etmez, tıpkı sizin şimdi yaptığınız gibi." "Vay vay vay, ne demezsiniz, psikolog gibi konuştunuz, bence bu kadar konferans yeter." "Rüzgar'ın sevgi dolu yüreği sizi sevebilir ama bu kısa sürer, o öfkeli erkeklerden asla hoşlanmaz." "İleri gittiğinizin farkında mısınız? Özel hayatım hakkında konuşma cüretini nereden aldınız bilmiyorum. Ama yerine koymanın zamanıdır," dedi Zeyyat ve gayri ihtiyari sağ elini yumruk yapıp sol elinin içine vurdu. Bu tavır karşısında Usame'nin dudakları yukarı doğru hafifçe kıvrıldı. "Siz gerçekten de asabi birisiniz," dedi inatlaşırcasına. "Rüzgar'la tekrar karşılaştığımda onun kalbine girmeyi yeniden deneyeceğim." Gözlerindeki umut kıvılcımları neredeyse dışarı sıçrayacaktı. 18. ayrımın sonu. Sayfa 210.